Kitabın adı Kindar Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 14. Ayrım. 10. Bölüm. Mira, sözünü kesmeden Eve'i sonuna kadar dinledi. Soru sormadan, yorum yapmadan. Eve'in her şeyi anlatması 20 dakika sürdü. Her şeyi ayrıntılı bir şekilde anlatırken, olayla mesafeli durmak için çaba göstermiş, yalnızca olanları anlatmaya, kişisel görüşünü karıştırmamaya gayret etmişti. Sözünü bitirdiğinde takati tükenmişti. Sessizlik içinde oturdular. Etrafta birkaç kuşun şakımasıyla çeşmenin şırıltısı dışında bir ses duyulmuyordu. Eflatun gölgeli bulutlar güneşi kapamıştı. Sessizliği bozan Mira oldu. İnsanın çocuğunu bu şekilde kaybetmesi, hayatta bundan daha kötü bir şey olamaz. Sana bunu yapan adamların ölmeyi hak ettiklerini söyleyemem Eve. Ama bir kadın olarak, bir anne olarak şunu söyleyebilirim ki, eğer o benim çocuğum olsaydı, ona bunu yapanların öldüğü gün bayram ederdim ve onları öldürene de hayat boyu minnettar kalırdım. Bu bilimsel bir şey değil, hukuki de değil, yalnızca insani bir şey. Rourke'u neden koruduğumu bilmiyorum, yaptığı şeyin adalete uygun olduğunu düşündüğüm için mi, yoksa onu sevdiğim için mi? Neden ikisi birden olmasın? İşi karmaşıklaştırıyorsun Eve. Öyle ya, Eve neredeyse gülecek gibi bir ifadeyle banktan doğrulup kalktı. Elimde 3 tane cinayet vakası var ama kocamın hayatının kalanını demir parmaklıklar arkasında geçirmesini istemiyorsam bunları açık ve mantıklı bir şekilde soruşturma mümkün değil. Yardımcımı daha tanışalı 3 gün olmamış bir dedektifi ve seni kendime suç ortağı ettim ve o salak Somerset'i hapse düşmekten kurtarmak için popomu yırtıyorum. Sonra da işleri karmaşıklaştıran ben oluyorum. Durumun karmaşık olmadığını söylemiyorum ama bunu bu kadar içselleştirmen için bir neden yok. Kalbinle mantığını birbirinden ayrı tutmak zorunda değilsin. Mira eteğine yapışan bir toz parçasını eliyle süpürüp canlı bir sesle devam etti. Somerset'in muayenesine gelince benim açımdan en iyisi senin resmen talepte bulunman olur sanırım. Ofisimde mümkünse yarın bir tam tarama yapar, sonuçları sana ve kumandan Whitney'e geçerim. Senin şu katil hakkındaki bilgileri, resmi olanları da olmayanları da bana verebilirsen profili çıkarmaya da hemen başlarım. Resmi olmayan bilgileri raporuna dahil edemezsin. Eve, Mira hafif bir kahkaha attı. Gülüşü çeşmenin şırıltısı kadar tatlı ve büyüleyiciydi. Eğer böyle şeyleri, ayrıntıları belirtmeden bir psikolojik profile sıkıştıracak kadar becerim yoksa, lisansımı iade edeyim daha iyi. Bana güvenebilirsin. İstediğin profili alacaksın. Şunu da affına sığınarak söylüyorum, herhangi birinin benim işimi sorgulaması ihtimali de son derece düşüktür. Hemen lazım. Adam fazla beklemeden bir sonraki tura geçiyor. Sana elimden geldiğince çabuk vermeye çalışacağım. Doğru olması da en az çabuk olması kadar önemli. Peki, kişisel bağlamda Rourke'la konuşmamı ister misin? Rourke'la mı? Ne kadar saklamaya çalışsan da ben anlıyorum Eve. Rourke için endişeleniyorsun. Duygusal durumu hakkında. Onun kendini suçladığını düşünüyorsun. Seninle konuşur mu bilmiyorum. Sana bütün bunları anlattığımı öğrenince ne düşünecek onu da bilmiyorum. Duygusal açıdan bir endişem yok. O idare eder. Eve baş parmağıyla alyansını çevirmeye koyuldu. Beni asıl kaygılandıran onun güvenliği. Sonraki tur ne zaman olacak tahmin edemiyorum. Bütün bildiğim son turda sıra Rourke'a gelecek. Eve bunu kafasından çabucak silip attı. Korkunun berrak düşünmesine engel olacağını biliyordu. Şimdi İçeri gelirsen sana elimde olanları veririm. Somerset'le konuşup yarınki muayenenin saatini ayarlarız. Tamam. Mira kalkıp Eve'in koluna girerek onu şaşırttı. Bir fincan da çay olsa çok makbule geçer. Özür dilerim, benim düşünmem gerekirdi. Ev sahipliğime de diyecek yok. Ev sahibi misafir düzeyini çoktan geride bırakıp arkadaşlığa kadar ilerlediğimizi umuyordum. Baksana şu sizin kapının önündeki arabadan inenler. Mavis'le iyi huylu devi değil mi? Eve bakışlarını Mira'nın baktığı yöne çevirdi. Hafta ortası akşamının bu vaktinde yeşil tüylerle süslü pembe deri bir elbise giyen kişi Mavis Freestone'dan başka kim olabilirdi? Yanında da Leonardo vardı. Bileklerine kadar inen kaliteli bordo şarabı rengindeki kaftanıyla muhteşem ve hakikaten dev gibi görünüyordu. İkisini de çok sevdiği halde Eve derin derin içini çekti. Ne yapayım şimdi ben bunlarla? Bence kısa bir ara ver ve biraz keyiflen. Mira gülerek kolunu kaldırıp ilginç çifte el salladı. Ben öyle yapacağım. Aman, hepsi de nasıl yalan dolan işler. Mavis kendine bir kadeh şarap doldurup elinde sallaya sallaya 10 santimlik topuklarını tıkırdatarak gezinmeye başladı. Şeffaf malzemeden yapılmış sivri topuklarının içinde minicik Japon balıkları yüzüyordu. Leonardo ile ben olan biteni televizyondan duyduk. Daha önce gelirdim aslında. Şarabından bir yudum aldı, sonra yine ellerini sallayarak sözüne devam etti. Ama gelecek ay kayda giriyoruz. Hiç aralıksız provamız var. Leonardo ona bronzlaşmış yüzünde aşk dolu bir gülümsemeyle baktı. Şahane bir kadın. Ah, Leonardo! Mavis adama sarılıp kollarını dolayabildiği kadar doladı. Hep böyle diyorsun. Doğru da ondan. Güvercinim benim. Mavis kıkırdayarak döndü, göğsünü ve omuzlarını süsleyen tüyler uçuştu. Neyse işte, Somerset'e destek olmak için geldik. Eminim memnun olacaktır. Bu işten kurtuluşu olmadığını gören Eve de kendine bir bardak şarap doldurmaya davrandı. Doktor Mira, şarap? Ben çayı bekleyeceğim, teşekkür ederim. Mavis, bu üzerindeki Leonardo'nun kreasyonu mu? Tabii ki. Nasıl? Süper değil mi? Gösterişli bir hareketle olduğu yerde döndü. Saçları başının çevresinde bukle bukle dalgalandı. Saçının son rengi lavanta çiçeğiydi. İlkbahar sezonu için hazırladığı şeyleri bir görsen, yakında Milano'da bir defilesi var. Leonardo, size çalışan kadın koleksiyonumu göstermek isterim Doktor Mira, diye öneride bulundu. Mira dilini dişlerinde gezdirerek Mavis'in elbisesindeki kuş tüylerine kararsız bakışlarla bir göz attı, sonra Eve'in abartılı bir ifadeyle gözlerini devirişini fark ederek güldü. Ben Mavis kadar yaratıcı bir model olabilir miyim bilmiyorum. Tarzınız farklı yalnızca. Leonardo'nun gülümsemesi tatlı ve alaysızdı. Siz klasik çizgiler, sakin renkler seviyorsunuz. Size mükemmel gidecek gül kurusu renkte şahane keten parçalarım var. Mira'nın aklı gül kurusu keten fikrine yatmıştı. Gül kurusu diye tekrarlayarak ilgiyle Leonardo'nun sözlerine devam etmesini bekledi. Mavis neşeyle lafa karıştı. Leonardo klasik ama havalı şeyleri çok iyi yapıyor. Hani malikanenin seksi hanımefendisi tarzı filan. Bir görsem iyi olacak. Mira aklından malikanenin seksi hanımefendisi diye geçirerek gülümsedi. Mavis, işte geldi diye bağırarak üzerinde çay tepsisi, elmalı pay ve kremalı pastacıkların durduğu servis arabasını iterek içeri giren Somerset'e doğru koştu. Yeşil tüylü kollarını adamın boynuna dolayınca Somerset'in yüzü pembeleşti. Biz arkandayız Somerset. Sen hiç kendine dert etme. Eve'in üstüne yoktur. Benim başım derde girdiğinde her şeyi halletmişti. Sana da göz kulak olur. Eminim Teğmen bu konuyu da halleder. Somerset'in gözleri bir an Eve'e doğru kaydı. Şu ya da bu şekilde. Hadi bakalım neşelen azıcık. Mavis adamı kolları arasında sıktı. Bir şey iç. Şarap ister misin? Mavis'in samimi yüzüne bakınca Somerset'in bakışları yumuşadı. Teşekkür ederim ama yapacak işlerim var. Eve Mira'ya doğru eğilerek, Mavis'in başını mı okşasın yoksa kemiklerini mi kırsın karar veremiyor diye mırıldandı. Doktor kahkahasını güçlükle zapt ederek öksürür gibi yaptı. Rourke hemen geliyor dedi Somerset. Yıldızlar arası bir ileti gönderiyor, bitirmek üzere. Mavis koridorda onu yakalayıp kolundan çekti. Adam durup dönünce de çabucak gülümsedi. Bak, neler hissettiğini biliyorum. Aynı şeyleri ben de yaşadım. O korkulu günlerimde beni kodese tıktıkları, bir tarafımın beni ilelebet orada bırakacaklarını sanıp 3,5 attığı o günlerde dayanmamı sağlayan tek şey Dallas'ın buna izin vermeyeceğini bilmem olmuştu. Ne olursa olsun bu işi halledeceğini biliyordum. Size olan sevgisi Teğmen'in en iyi niteliklerinden biridir. Aranız limoni diye aynı şeyi senin için yapmayacağını mı düşünüyorsun? Mavis, saçıyla aynı renkteki gözlerini yuvarlak yuvarlak açmış, üzüntülü bakışlarla bakıyordu. Eşeklik etme Somerset, Dallas'ın bir haksızlığa uğramaman için canını dişine takıp uğraşacağını sen de biliyorsundur herhalde. Eğer biri senin peşinde olsaydı, araya girip kendini feda eder, yine de seni korurdu. Çünkü o öyle bir insan. Bence sen de bunu biliyorsundur. Ben hiçbir şey yapmadım. Somerset, takındığı tavırdan pişman olmuş gibi görünmek istemediği için soğuk soğuk konuşmaya başlamıştı. İyi bir dedektifin, kişisel duyguları her ne olursa olsun bunu anlayacağını sanıyorum. Moralin bozulmuş, dedi Mavis yumuşak bir sesle. Eğer biraz konuşup rahatlamak istersen beni ara yeter. Parmak uçlarında yükselip adamın yanağına bir öpücük kondurdu. İçkileri ben getiririm. Somerset arkasını dönüp koridorda hızlı adımlarla yürümeye koyulmadan önce ancak sevgiliniz çok şanslı bir adam demeyi başarabildi. Sonra açık bir kapıdan geçip kayboldu. Bravo Mavis! Rourke merdivenlerden inip Mavis'in yanına geldi ve ellerini tuttu. Adamcağızın hiç keyfi kalmamış. Haksız da değil tabii. Sen yanında olduktan sonra keyfinin yerine gelmemesi mümkün mü? İnsanları neşelendirmek benim işim gibi oldu. Bakalım salondaki takım için ne yapabileceğiz? Gözlerini Rourke'un yüzüne kaldırıp gülümsedi. Yemeğe kalıyor muyum? Başka türlüsünü asla kabul edemem. Misafirleri olmasına rağmen Eve, McNabb ve Peabody'yi evlerine gönderecek, raporlarını alıp sonra gözden geçirmek üzere dosyalayacak kadar kaçmaya vakit bulabildi. Somerset'i sıkıştırıp birkaç dakikalık sevimsiz bir konuşmanın sonunda ertesi sabah saat 11'de testler için Doktor Mira'nın muayenehanesinde olmasının kendi yararına olacağına ikna etmişti. Misafirler gidip o günlük işler bittiğinde başı öyle kötü zonkluyordu ki ağrı kesici almadan duramayacağını hissetti. Rourke onu banyoda avucuna aldığı haplara kötü kötü bakarken buldu. Seni bile ilaç almak zorunda bıraktığına göre dayanılmaz bir ağrı olmalı herhalde. Uzun bir gün oldu. Eve omuzlarını silkerek hapları tekrar şişeye attı. Ama idare edebilirim. Bir banyo yapalım, biraz gevşemen lazım. İşim var. Eve, Rourke onu kuvvetlice kolları arasına alıp kendisine doğru döndürdü. Senin işinin en nefret ettiğim tarafı bu. Gözlerinin altında morluklar, içinde de gölgeler oluşmasına neden oluyor. Bu seferkinde pek fazla zamanım yok. Kendine bir saat ayıracak kadar zamanın olmalı. Gözlerini karısından ayırmadan omuzlarındaki düğüm düğüm olmuş kasları ovmaya başladı. Raporları okuyup resmi raporu hazırlamam lazım. Elimizdeki bilgilerden, elimizde olmayanları tahmin etmemiz gerekiyor. Ama hep duvara tosluyorum. Eve, kendi sesindeki gerginliği fark ederek daha da gerildi. Delillerin hiçbirinin izini sürmeyi başaramadım. Heykel konusunda da sen haklı çıktın. Bilinen evrenin her yanındaki tanrı mağazalarında binlercesi satılıyor. Meryem Hanım pek seviliyor anlaşılan. İnsanlar heykelini almak için 500 krediyi gözlerini kırpmadan bastırdıklarına göre. Eve geri çekilmeye davrandı ama adamın elleri onu olduğu yerde tuttu. Yarın artık Whitney'e bir şeyler vermek zorundayım. Mira'ya her şeyi anlattım. Rourke'un elleri bir an hareketsiz kaldı. Sonra tekrar karısının omuzlarına olmaya devam etti. Anlıyorum. Belki önce sana sormam gerekirdi ama gerekli gördüğüm şekilde hareket ettim. Özür dilemene gerek yok. Özür dilemiyorum. Bu sefer Eve omuzlarını silkip adamın elinden kurtardı. Söylüyorum. Sert adımlarla yatak odasına geçti. En iyi kahvenin bile midesini yakacağını hissediyordu. Yine de oto aşçıyı kahveye programladı. Gerekeni yapıyorum. Yapmam gereken şeylerden biri de sana bu vaka çözülünceye kadar kişisel güvenlik önlemlerini artırmanı tavsiye etmek. Güvenlik sistemim son derece iyi bence. Öyle olsaydı o pislik herif sistemi atlatıp bu evden ileti göndermeyi, senin kredi kartı hesaplarından birini kullanarak otel odası tutmayı, senin adını kullanarak bir kadını ta İrlanda'dan buraya getirtmeyi başaramazdı. Rourke başını hafifçe yana eğerek salladı. Anlaşıldı. Elektronik güvenliğime ben kendim bir bakacağım. Güzel, bir yerden başlamak lazım. Eve kendine bir fincan kahve doldurdu. Somerset'e de bir izleme bandı takacağım. Efendim? Somerset'i işaretliyorum. İçindeki öfke yükseliyordu. Önüne geçmesi imkansızdı. Kendi iyiliği için. Bir dahaki cesedi bulduğumda Somerset'in nerede olduğunu açıkça kanıtlayabilmesini istiyorum. Ya bant takacağım ya da güvenlik bileziği ya da içeri atmam gerekecek. Bence en kolayı birinci seçenek. Belki de öyle. Rourke, Brandy'nin kahveden daha iyi gideceğine karar verdi. Bana da bant takmaya niyetin var mı Teğmen? Üzerinde duracağını bilsem hiç tereddüt etmezdim. Ama bir saat geçmeden çıkaracağını bildiğim için zaman kaybı olur. Pekala, Rourke, Brandy kadehini karısına doğru kaldırdı. Birbirimizi anlıyoruz. Bence de öyle. Derin bir soluk aldı. Adli tıpla konuştum. Jenny O'Leary'nin vücudunda müsekkin kalıntısı bulmuşlar. Rourke gözlerini Brandy'sine dikti. Tecavüze uğramış mı? Hayır. Tecavüz belirtisi yok. Boğuşma izi de yok. Adam onu bağladığında hala sakinleştiricinin etkisi altındaymış. Ama adli tıp vajinasının içinde yine bir marka bulmuş. Aynı şekilde buradaki dokularda da herhangi bir zedelenme veya güç kullanıldığını ya da boğuşma olduğunu gösteren bir işaret yokmuş. Marka kız baygınken içine sokulmuş olmalı. Üzgünüm ama detayları bilmek isteyeceğini düşündüm. İstiyorum, evet. Adli tıp senin otopsi bitince cesedi almak için talepte bulunduğunu söyledi. Kurbanın hiçbir yakını olmadığı için. İrlanda'da gömülmek isterdi. Sanırım kendin götüreceksin. Evet, Eve'in midesindeki yanma kalbine doğru yayıldı. Planlarını kesinleştirdiğin zaman bana da bilgi verirsen memnun olurum. Rourke'un bakışları bu sözler üzerine ona doğru kalktı. Adamın güzel gözlerinde gördüğü duygular Eve'in kalbine bir hançer gibi saplandı. Onu yalnız göndereceğimi mi düşünmüştün? Onu başımdan atıp işime bakarım diye mi düşünmüştün? Hayır, çalışmam lazım. Allah aşkına Eve, adamın sesinin tonu, sabrının taştığını, kızdığını, birazcık da karısının tavrından keyif aldığını ifade eden o ses tonu, Eve'in hışımla ona doğru dönmesine neden oldu. Benimle bu şekilde konuşma arkadaş. Bana kendimi salak gibi hissettirmeye çalışma. Anladık, onu sevmiştin. İyi, tamam. Ne yapman gerekiyorsa yap. Ben de kendi yapmam gerekenleri yapayım. Rourke, bildiği en pis küfürleri sıralayarak onu yakaladı. Artık sesinde o bir parçacık keyiften de eser kalmamıştı. Evet, onu sevmiştim ve onunla bir zamanlar yaşadığımız şeyler benim için çok önemliydi. Ama senin için hissettiklerimin yanında hepsi anlamsız bir gölgeden ibaret. Bunu mu duymak istiyorsun? Eve'in her yanını bir utanç dalgası sardı. Siniri bir anda geçiverdi. Bana ne oluyor bilmiyorum, sinirlerim bozuk. Kendini çaresiz ve güçsüz hissediyordu. Parmaklarını şakaklarına bastırdı. Diğerlerinin hiçbirine aldırmadım. Çünkü ne bileyim, aldırmadım işte. Ama bu kıza aldırmamak elimden gelmiyor. Ölü bir kadını, bir dakikacık olsun kıskandığım için de kendimden nefret ediyorum. Eve, Rourke elini karısının yanağına dayadı. Seni ilk gördüğüm andan itibaren tüm diğer kadınlar gözümden siliniverdi. Bu sözler Eve'in kendini yalnızca daha da aptal hissetmesine neden oldu. Ağzını arıyor filan değilim, sadece sen her şeysin. Rourke dudaklarını kadının zonklayan şakaklarından önce birine sonra diğerine bastırarak mırıldandı. Sen teksin. Eve'in kalbindeki yanma tatlı ve güçlü bir ağrıya döndü. Sana ihtiyacım var. Kollarını erkeğe sımsıkı doladı. Ağzını ağzına dayadı. Pek çok şey için. Ne mutlu bana. Rourke onu derin, yumuşak bir öpüşle inleyinceye kadar öptü. Şu bir saat arayı şimdi veriyoruz. İkimiz birlikte. 14. ayrımın sonu. Sayfa 174. Devamı 15. ayrımda.